Bu programımızda değerli dinleyicilerimiz, Eskentlaşma'dan Süleyman'ın özdeyişlerinden yaptığımız yorumun sonuna geldik. Bu programımızda Süleyman'ın Özdeyişleri kitabının yorumunu bitireceğim. 30. bölüm 21. ayetten 31. bölümün sonuna kadar olan kesime bakacağız. 21-22. ayetlerde Özdeyişler 30. bölümün şöyle diyor: "Yeryüzü üç şeyin altında sarsılır, katlanamadığı dört şey vardır. Kölenin kral olması, budalanın doyması." Kölenin kral olması. Bu, hizmetkarken kuzeydeki İsrail'in ilk kralı olan Yerovuam'dı. Sonra budalanın doyması var. Rabbimizin anlattığı daha büyük ambarlar inşa eden zengin budala öyküsünde canlandırılır. Böylesi finansal başarıdan ötürü tabii ki en seçkin yemekleri yiyordu. Budalaydı ve doymuştu. 23. ayet, nefret edilen kadının evlenmesi ve hizmetçinin hanımının yerine geçmesi. Üçüncü, nefret edilen kadının evlenmesi. Bence buna yorum gerekmiyor. Hepimiz resmi görebiliriz. Ve hizmetçinin hanımının yerine geçmesi. Bazen ezilen çok fakir bir insan birdenbire zengin oluyor. Böyle bir insandan daha zorba biri olamaz. Şimdi hayvanat bahçesine gidip oradaki hayvanlardan bazılarına bakacağız. Hayvanların bizim için mesajları olduğunu biliyor muydunuz? Tanrı onları birçok amaç için yaratmıştır. Bu amaçlardan biri de bize bir mesaj vermeleridir. 30. bölümün 24. ayeti şöyle diyor: "Dünyada dört küçük yaratık var ki çok bilgece davranırlar." Tanrı hayvanlar aleminden çok şey öğrenebileceğimizi söylüyor. Birinci grup küçük yaratıklardan oluşmuştur. Hatta birincisi bir böcektir, karıncadır. Karıncalar güçlü olmayan bir topluluktur ama yiyeceklerini yazdan biriktirirler. 25. ayet. Şimdi burada iki hayvan grubunun listelendiğini göreceğiz. Birinci grup günahlı için Tanrı'ya giden yolun bir resmidir. İkinci grup kutsalların, Tanrı'nın önündeki yaşayışlarıdır. Karıncalar, o küçük yaratıklar akıllıdırlar ve bizler onlardan bir şeyler öğrenebiliriz. Süleyman'ın Özdeyişleri 6. bölüm 6 ve 8. ayetlerde şunu zaten görmüştük: "Ey tembel kişi, git karıncalara bak. Onların yaşamından bilgelik öğren." Başkanları, önderleri ya da yöneticileri olmadığı halde yazın erzaklarını biriktirirler, yiyeceklerini toplarlar biçim mevsiminde. Karıncalar tahıl toplarlar. Doğup büyüdüğüm yerlerde bunu yapışlarını seyretmiştim. Küçük bir karınca kendisinden daha büyük olan bir buğday ya da yulaf tanesini taşır. Hasatın o kısa ve parlak günlerinde yiyecek depolarlar. Karıncalar gelecek için maddesel şeyler hazırlama konusunda bizim için bilgelik örneğidirler değerli dinleyicilerimiz. Bazı insanlar Hristiyanların, yani Mesih inanlılarının sigortalı olmamaları, gelecekleri için Rab'be güvenmeleri gerektiğini düşünürler. Dostlarım, bence bizler bizim için açık olan her şeyi yapmalıyız. Rab bize gelecek için hazırlık yapma imkanı vermişse, eğer mümkünse sigortamız olmalıdır. Tasarruf hesabımız da olmalıdır. Evimiz de olmalıdır. Sevdiklerimizin geleceği için bir vasiyetnamemiz de olmalıdır. Karıncanın bize öğrettiği şey budur. Hasat zamanı yiyecek depolayarak gelecek için sigorta yapar. Burada daha derin bir mesaj vardır. Ölümün ötesi için hiçbir şey hazırlamayan birçok insan vardır. Cenazelerini düzenleyebilirler. Mezarlarını satın alabilirler. Ölümden sonrası için hazırlık derken bunu kastetmiyorum. Sonsuzluktan söz ediyorum dostum. Zamanda uçup giden birkaç dakika boyunca buradayız. Ondan sonra sonsuzluğun sonsuz çağları olacaktır. Fiziksel vücuda bakıp da ruhu ihmal etmek akılsızca bir şey değil midir? Sonsuzluk için hazırlık yapmamak akılsızca bir şey değil midir? Kötü Roma İmparatoru Hadrian ölürken böyle bir şey söylemişti: "Bu baş için artık taç yok. Bu gözler için artık güzellik yok. Bu kulaklar için artık müzik yok ve midem için artık yiyecek yok. Ama ruhum, ah ruhum, sana ne olacak? Öleceğimiz kesindir. Bir kez ölmek ve ondan sonra da yargılanmak nasıl insanları bekliyorsa, diyor İbraniler yazarı. Sadece bu hayat için yaşamak, yemek, içmek ve yarın öleceğiz diye eğlenmek mümkündür. Kişi zamanını daha büyük ambarlar inşa etmekte harcayabilir ama Tanrı bizlere Tanrımızla karşılaşmaya hazırlanmamızı söylemektedir. Kaya porsukları da güçsüz bir topluluktur ama yavrularını kaya kovuklarında yaparlar. Özdeyişler 30 ayet 26. Bundan sonra kaya porsuklarını ziyaret ediyoruz. Kaya porsukları uzun tüylü, kısa kuyruklu, yuvarlak kulaklıdırlar. Zayıf ve korumasızdırlar. Toprağın altında yuva yapamazlar. Bu da onları korunmasız yapar. Bu yüzden korunmak için kayalara saklanırlar. Levililer kitabında murdar yiyecekler sınıfında listelenmişlerdir. Kaya porsuğunun insan için bir mesajı vardır dostum. İnsan da kaya porsukları gibi zayıf, çaresiz ve murdardırlar. Bizler günahkarlarız ve zavallı durumumuzu görmemiz gerekir. Davut peygamberin erişemeyeceğim yüksek bir kayaya çıkar beni diye dua etmesi bundandır. Evet Tanrı'ya, ey Tanrım, erişemeyeceğim yüksek bir kayaya çıkar beni dedi. Bunu ilahilerimizden birinde söyleyebiliriz. Ah o zaman kayaya, benden yüksekte olan kayaya uçmama izin ver. Kaya, Rab İsa Mesih'ten başkası değildir dostum. Çekirgelerin kralı yoktur ama bölük bölük ilerlerler, 27. ayet. Çekirgeler yıkım getiren yaratıklardır. Yuval peygamber çekirge belaları hakkında çok şey söylemişti. Çekirgeleri yeniden vahiy kitabında görüyoruz. Bütün yaprakları ve bitkileri bitirirler. Ülkemizin bazı yörelerinde çekirge belası yoktur ama epey çekirge vardır. Bunlar yıkım yaratıklarıdır. Çekirgelerin kralı yoktur. Görünen bir önderleri ya da başları yoktur ama askerler gibi kendi alaylarına giderler. Öylesine sistemli bir şekilde hareket ederler ki kesin talimatlar ve katı disiplin altındaymış gibidirler. İnanlılar olarak bizler için başka birine ve cennetteki görünmez başımıza tabi olmaya bir örnek oluştururlar. İnanlılar bedeni dünyaya organize olmamış, bölük pörçük önderleri ve birlikleri olmayan, birbirleriyle bağlantılı olmayan insanlar gibi gözükür. Ama dostum bizim bir önderimiz vardır. Mesih, kilisenin görünmeyen başıdır. Haberci Pavlos Korintoslu inanlılara şöyle yazmıştı. Çünkü hala benliğe uyuyorsunuz. Aranızda kıskançlık ve çekişme olması benliğe uyup diğer insanlar gibi yaşadığınızı göstermiyor mu? Mesih kendi kanıyla kurtulmuş olan herkesin başı olmakla kalmaz. Kutsal Ruh da her inanlının içinde yaşamakta, bizleri herkesin birbirinin üyesi olduğu büyük bir aile olarak birbirimizle kaynak yapmaktadır. Çekirgelerin bize öğrettiği budur dostum. Kertenkele elle bile yakalanır ama kral saraylarında bulunur. 28. ayet. Kertenkeleler her nasılsa evlere girerler ve güzel goblenlere ve saraylara benzeyen malikanelere giderler. Yelpaze biçimindeki ayakları yapışkan bir sıvı salgılar ve bununla mermer bir duvara ya da mozaik bir tavana tutunabilirler. Bu bize iman, Tanrı'nın vaatlerine yapışan türde bir iman hakkında bir ders verir. Bu cennetsel yerlere giren bir imandır. Tanrı'nın ruhunun kendisinin bizim ruhumuzla birlikte bizlerin Tanrı'nın çocukları olduğumuzun tanıklığını edişine tutunur. Çünkü kime inandığımı biliyorum. Onun bana emanet ettiğini, o güne dek koruyacağı güçte olduğuna eminim diyen bir imandır. Sizde iyi bir işe başlamış olan Tanrı'nın bunu Mesih İsa'nın gününe dek bitireceğine güvenim vardır diyor Pavlus. Şimdi ikinci gruba geldik. Yürüyüşü gösterişli 3 yaratık, davranışı gösterişli 4 yaratık var. Hayvanların en güçlüsü olan ve hiçbir şeyin önünde pes etmeyen aslan. Özdeyişler 30, 29, 30. ayetler. Aslan dost doğru gider ve yolunu değiştirmez. Mahalledeki kedilerden korkmaz. Onlar onu korkutmazlar. Aslan Yılmaz cesaretiyle tanınır ve bu imanı gayretle savunan Hristiyan'ın yani Mesih inanlılarının özelliği olmalıdır. Aklıma acılar ve zulüm karşısında canımı hiç önemsemiyorum, ona değer vermiyorum, yeter ki yarışı bitireyim ve Rab İsa'dan aldığım görevi, Tanrı'nın lütfunu bildiren müjdeye tanıklık etme görevini tamamlayayım diyen haberci Paulus'u getiriyor. Bence dostum, günümüzde kilisenin başındaki en büyük bela kendi düşüncelerini belirtmeyen vaizler ve samimiyetsiz yetkililerdir. Ünlü birinin korkusuz bir adam olduğu söylenmişti. Nedeni sorulduğunda Tanrı'dan korktuğunuzda insanlardan korkmadığınızı öğrendim demişti. Bir sonraki hayvan tazıdır. Tazı teke ve ordusunun başındaki kral. 31. ayet. Hristiyan'ın belini bağlaması ve önüne konulan yarışı sabırla koşması gerekir. İşte bizi çevreleyen bu denli büyük bir tanıklar kalabalığı olduğuna göre biz de her yükü ve bizi kolayca kuşatan günahı üzerimizden sıyırıp atarak önümüze konan yarışı sabırla koşalım. Gözümüzü imanımızın öncüsü ve tamamlayıcısı İsa'ya dikelim diyor İncil'den İbraniler yazarı. Bu ayette belirtilen diğer hayvan tekedir. Dağ keçisi dağların tepesinde yaşayan bir dağ tırmanıcıdır. Yükseklerdeki sığınağını hem sever hem de güvenlik içerisinde olur. Buradaki ders açıktır. Habakuk gibi yüksek yerlerde yaşayan inanlı sıkıntı gününde sevinebilecektir. Habakuk peygamber şöyle yazdı. İncir ağaçları tomurcuklanmazsa, asmalar üzüm vermezse, boşa gitse de, zeytine verilen emek, tarlalar ürün vermese de, boşalsa da, davar ağılları, sığır kalmasa da ahırlarda, ben yine Rab'le sevineceğim, kurtuluşumun Tanrısıyla sevinçten coşacağım. Şimdi Süleyman'ın Özdeyişleri kitabı 31. bölüme geldik. Süleyman'ın Özdeyişlerinin son bölümü Kral Lemuel'in sözleri olarak geçer. Popüler bir başlık, bir eş seçme konusunda öğütler olurdu. Massa kralı Lemuel'in sözleri diyor, annesinin ona öğrettikleri 1. ayet. Ben bu bölümün Süleyman tarafından yazıldığına inanıyorum. Lemuel adlı bir kral yoktur. Tanrı'nın Süleyman'a vermiş olduğu isim, Rab tarafından sevilen anlamına gelen Yedidyah idi. Lemuel ismi Rab'be adanmış anlamına gelir. Bence bu Batşeva'nın Süleyman'ı severken kullandığı bir isimdi. Bence bunu okuyan her adam annesinin kendisini severken kullandığı bir ismi hatırlayacaktır. Bunun ne olduğunu söylemekten neredeyse utanırsınız, öyle değil mi? Büyük bir olasılıkla Süleyman'ın annesinin de onun için böyle bir ismi vardı ve ben bunun Lemuel olduğunu düşünüyorum. Sarayda onun Süleyman'a Lemuel diye seslendiğini duyabiliyoruz. Bu bir annenin oğluna öğütleriydi. Bu arada harika bir anneler günü vaazı oluşturmaktadır. Oğlum, rahminin ürünü ne diyeyim? Adaklarımın yanıtı oğlum ne diyeyim? Özdeyişler 31 ayet 2. Batşeva sana ne söyleyebilirim diye soruyor. Bir şey söylemesi gerekiyordu çünkü Süleyman adlı bu çocukta babası Davut'un bazı özelliklerini görüyordu. Davut'un günahını iyi hatırlıyordu. Bence bu onun günahı değildi. Bence bu Davut'un günahıydı. Matta'nın 2 bölümünde Davut, İrya'nın karısından doğan Süleyman'ın babasıydı der. Batşeva'nın ismi geçmez bile. Ben Tanrı'nın bunun Davut'un günahı olduğunu açıklığa kavuşturduğuna inanıyorum. Süleyman'ın karşı karşıya olduğu ayartılmayı görüyor, bu yüzden ona öğüt veriyor. Ne oğlum, rahmimin oğlu sana ne söyleyebilirim? Sen benim değerli oğlumsun, adaklarımın yanıtısın. Batşeva onu Tanrı'ya adamıştır. 3. ayet, gücünü kadınlara, gençliğini kralları mahvedenlere kaptırma. Davut'u tanıyordu. 4 ve 5. ayetler, şarap içmek krallara yakışmaz. Ey Lemuel, krallara yakışmaz. İçkiyi özlemek hükümdarlara yaraşmaz. Çünkü içince kuralları unutur, mazlumun hakkını yerler. Her gün hükümet yetkilileri için kokteyl partileri olduğunu duyuyoruz. Hangi partiden olursa olsun hepsinin ortak noktası budur. Parti üyeliği bir şey fark ettirmiyor. Hükümetin yüksek konumlarında içki içen kişilerin bulunması bir hüzündür, trajiktir. İçkiyi çaresize, şarabı kaygı çekene verin. İçsin ki yoksulluğunu unutsun, artık sefaletini anmasın. 6 ve 7. ayetler. Süleyman'a şarabı ilaç olarak kullanmasını söylemektedir. 8 ve 9. ayetler, ağzını, hakkını savunamayan için, kimsesizin davasını gütmek için aç. Ağzını aç ve adaletle yargıla. Mazlumun, yoksulun hakkını savun. Ah Süleyman, dürüst, adil ve iyi ol. Şimdi ona kendisine nasıl bir eş seçmesi gerektiğini söylüyor. Bunlar iyi öğütlerdir. Tanrı'nın öğütleridir. Erdemli kadını kim bulabilir? Onun değeri mücevherden çok üstündür. 10. ayet. Buradaki erdemli sözcüğü karakterli kadın, kuvvetli kadın, gerçek yeteneklere sahip bir kadın demektir. Solan bir menekşe olmaması gerektir. Yaşlı bir kadın gibi devamlı sallanan bir sandalyede oturmamalıdır. Sallanan sandalyelerde oturan birçok anne bulamazsınız. Anneler meşguldürler. Bu meşgul bir annenin resmidir. Kocası ona yürekten güvenir ve kazancı eksilmez diyor 11. ayette. Sadık olacaktır böyle bir kadın. Kazancı eksilmez. Kocasının bütün parasını harcayan müsrif biri değildir. Ona yardımcı olur. Tanrı hiçbir zaman kadının erkeğe hizmetçi olmasını tasarlamamıştır dostum. Onun ortağı gerçek eşi olacaktır. Tanrı Havva'yı Adem'e yardımcı olarak yarattığında onu Adem'in diğer yarısı olarak yarattı. Tanrı Havva'yı yaratıp ona verene dek Adem yarım bir adamdı. Kadın ona kötülükle değil, yaşamı boyunca iyilikle karşılık verir. 12. ayet. Bu kadın gerçek bir yardımcıdır. Yün, keten bulur, zevkle elleriyle işler diyor 13. ayet. Çalışmaktan çekinmez, geri durmaz. Ticaret gemileri gibidir, yiyeceğini uzaktan getirir 14. ayet. Parayı akıllıca harcamak için iyi indirimler arar. Gün ağarmadan kalkar, ev halkına yiyecek, hizmetçilerine paylarını verir 15. ayet. Ev kadınlığını bilir. Evi iyi yönetir ve harika bir annedir. Ben büyürken sabah kalktığımda annemi yatakta bulduğumu hatırlamıyorum. Bu geçen gün aklıma geldi. Daha sonra ihtiyarladığında durum değişti tabii. Ama ben çocukken ben yataktan kalktığımda o çoktan kalkmış olurdu ve genelde kahvaltı masada hazır olurdu. 16-17. ayetler. Bir tarlayı gözüne kestirip satın alır, el emeğiyle kazandığı parayla bağ diker, giyinip kollarını sıvar, canla başla çalışır. Bu kadın yetenekli bir kadındır. Evini iyi yönetir. Ticaretinin karlı olduğunu bilir, çırası gece boyunca yanar 18. ayet. Erkekler gün doğumundan gün batımına kadar çalışırlar ama bir kadının işi hiç bitmez diyen eski sözü doğrular. Eliyle örekiyi tutar, avucunda iyi tutar. Mazluma kollarını açar, yoksula elini uzatır. 19-20. ayet. Cömert bir insandır. Kar yağınca ev halkı için kaygılanmaz. Çünkü hepsinin iki kat giysisi vardır. 21. ayet. Ben küçükken annemin pantolonlarımı yamadığını hatırlıyorum. Ağzından bilgelik akar, dili iyilik öğütler diyor 26. ayet. Öğüt ve tavsiyelerinde hem bilge ve hem de naziktir. Çekicilik aldatıcı, güzellik boştur ama Rabbe saygılı kadın övülmeye layıktır diyor Özdeyişler 31 ayet 30'da. Genç inanlı dostum, bir eş ararken ilk dikkat etmen gereken şey onun bir inanlı olmasıdır. Sonra bu arada göze de güzel görünmesi umut edilir bir durumdur. Her ikisine birlikte sahip olmak harikadır. Rab'den korkan kadın övülecektir. En önemlisi budur. Ellerinin hak ettiğini verin kendisine, yaptıkları için kent kurulunda övülsün. 31. bölümün 31. ayeti. Sanırım anneler günü diye bir gün kutlamamızın nedeni budur. Anneleri onurlandırmaktır. Ancak anneler gününde onurlandırılmaya layık olmayan birçok anne de vardır. Bunu da unutmayalım. Süleyman'ın Özdeyişleri kitabı genç adamlar için yazılmıştır. Genç bayanlar için de harika bir kitaptır. Hatta bu harika kitaptaki bilgelikten hepimiz yararlanabiliriz. Burada Süleyman'ın Özdeyişleri kitabını bitirdik. Yarın değerli dostum, Yeni Antlaşma'dan yani İncil'den Filipililere mektuba başlayacağım.